İyi akşamlar. Zon Basket Podcast'a hoş geldiniz. Bu akşam kadroda ufak bir değişiklik yaptık. Gene ben anlatmaya çalışacağım. Kemal Erdem, Utkan ve bu defa basketbol dünyasının Twitter'daki fenomeni Cem Arak da bizimle beraber. Cem hoş geldin.
Hoş bulduk. Herkese selamlar.
Evet. Tanımayanlar için Cem Arak Twitter'da basketbol dünyasının Semih Varolu'dur. Ona göre dinleyebilirsiniz. Cem senden başlayalım. Fenerbahçe ve Euroleague bu hafta Ricky Hickman'ı kaybetmesine rağmen Fenerbahçe ligde kazandı. Şimdi önümüzdeki hafta Ricky Hickman'sız ilk ciddi sınav var. Hem Malaga maçı hem önümüzdeki haftaki Laboral maçı, daha doğrusu bu haftaki Laboral maçı, neler söyleyebilirsin?
Tekrardan herkese selamlar diyorum. Dediğin gibi güzel giden bir Euroleague top 16 serüveni Ricky Hickman'ın sakatlığıyla biraz bizde bir moral bozukluğu yarattı. Üçüncü periyoda kadar Ricky de bence bu dönemki bu süreçteki en iyi oyunlarından birini oynuyordu. Özellikle savunmada Malaga kısalarını, Granger'ı falan bayağı bir zor duruma bıraktı. Hem pas kanallarını çok iyi kapattı, hem rakibin gardının oyun kurmasını ciddi şekilde engelledi. Fakat üzücü bir sakatlık geçirdi. Ama yapacak bir şey yok. Zaten pozisyonu, maçı da izlerken pozisyonu gördüğüm zaman hemen hemen hepimizde olduğu gibi Aşil'in gittiğini anlamıştık. Ricky Hickman'a geçmiş olsun diyoruz. Bu sezon bir türlü tam kendisinden faydalanamadık. Sezona biraz sıkıntılı girdi. Sonra bir sakatlık geçirdi. Seyirciyle biraz sıkıntı yaşadı. Tam ritmini bulmuştu. 1,5-2 aydır da iyi oynarken üzücü bir sakatlık yaşadı. Hayat devam ediyor. Koçun da söylediği gibi bir şekilde Euroleague ile de temasa geçmiş bizimkiler. Sanırım yeni transfer hakkımız hiçbir şekilde yok. Ne top 8'de ne top 16'nın kalan maçlarında veya Final Four için. O yüzden bir şekilde Ricky'nin eksikliğini takım kendi içinde biraz daha fazla mücadele ederek, belki daha az süre alan Serhat, Melih, sakatlıktan dönen Kenan ya da mevcut daha çok süre alan ana rotasyondaki oyuncularımızın süreleri artarak o eksikliği bir şekilde kapatacağız. Yapacak bir şey yok. Her şey çok iyi gidiyor. 12 maçta 2 mağlubiyetimiz var. İlk CSKA ve Olympiakos'ta kendi evimizde kaybettiğimiz maçlardan sonra henüz maç kaybetmedik. Oyunumuz da gitgide daha iyileşiyor. Hücumdaki spacing ciddi oranda çok iyi seviyelerde. Savunmamız, yanlış hatırlamıyorsam Utkan burada istatistik olarak bize yardımcı olur ama Olympiakos'tan sonra en iyi takım biziz diye aklımda kaldı. Belki üçüncü takımda olabiliriz. Malaga maçı, her şey çok iyiydi. Yani Ricky'nin sakatlığı hariç negatif diyebileceğimiz bence hiçbir şey yoktu. Hani İspanya ligi lideriyle kedinin fareyle oynadığı gibi resmen oynadık. Top paylaşımı, skor dağılımı, yapılan asist, Godluck'ın oyunundaki evrilme diyelim. Yani ben Godluck'ı her zaman çok seven bir insanım. Kendisine gereksiz ve haksızlıklar da yapıldığını çok düşünüyorum. Şimdilik bu kadar.
Utkan, sen biraz daha Ricky'den sonra nasıl oynaması lazım Fenerbahçe, ne yapabilir, biraz ondan bahset ileriye dönük olarak. Çünkü Malaga maçı ile ilgili aşağı yukarı herkesin görüşü ortak. Hani oyunla alakalı çok farklı bir ses çıkmıyor şu anda ama Ricky'siz dönemde ne nasıl olur? Onu biraz konuşmak lazım. Önce Uşak maçını izledin mi? Yani orada nasıl bir plan vardı? Biraz onun üzerinden bize bahsedebilir misin?
Ya şimdi ben öncelikle Hickman sakatlığının iki yönünden bahsetmek istiyorum. Birincisi, bu geçen hafta çok konuşuldu. Bu sakatlık sonrası. Bu sakatlığın olduğu yerdeki yapılan işlem yüzünden bir sakatlık var. Yani oyunun kendi akışına olan bir sakatlık değil bu. Yani Hickman bir turnikeye girdiği için sakatlık olmadı. Ya da ne bileyim pozisyon gereği bir sakatlık olmadı. Oradaki o yapışkan alan yüzünden sakatlık oldu. Ya zaten yanlış hatırlamıyorsam arkasından Kenan mesaj attı. Erman Kuço mesaj attı. Yani bu konuda hem EuroLeague hem işte Fenerbahçe Türkiye hem de birçok ligin artık önlem alması lazım. En azından böyle talihsiz sakatların olmaması lazım. Diğer bir konuysa, şimdi Hickman'ın sakatlığında herkes zaten ilk bakışta anladı Aşil'in gittiğini büyük ihtimalle. Ertesi gün resmi açıklama geldikten sonra ben Fenerbahçe Twitter'a girdim. İşte böyle biraz dolaştım forumları falan. Fenerbahçe taraftarında çok gereksiz bir ümitsizlik gördüm. Yani işte Hickman gitti, tamam bittik artık biz. İşte Final Four bile yapamayız. Şampiyon bile olamayız tarzı abartı söylemler gördüm. Yani açıkçası çok da üzüldüm. Ben bunu biraz hem Fenerbahçe taraftarı hem de Türk davranış şekli, yani Türk düşünme şekli olarak betimledim. Yani senin elinde Orba Dönüş gibi çok iyi bir koç var. Ve böyle hemen bir sakatlık sonrası işte biz bittik artık olmaz gibi düşünceler basitliktir, korkaklıktır. Sen bahanelerin arkasına sığınmadan sonuna kadar mücadele edersin. Ondan sonra bu tarz sezon sonunda dönüp baktığında ya şurada Hickman'ın sakatlığı olmasaydı iyi olurdu dersin. Ama önce bir sonuna kadar mücadele edersin. Mücadele etmeden önce işte hemen böyle korkaklık yapmak, benim için transfer de o şekildeydi. Transfer istemek de o şekildeydi. Bana biraz yanlış bir düşünceymiş gibi geliyor. Hickman sonrası döneme gelirsek, yani şimdi iki tane seçeneğimiz var. İki tane seçeneği var Fenerbahçe Türkiye'nin. Birinci seçenek, Serhat'la Melih'e sürelerini arttırıp Bogdanovic'i bir numaraya çekmek. Bunu daha çok Uşak Sportif maçında daha çok bunu gördük. Yani ne yaptı? Bogdan'ı koç biri çekti. Birden daha çok süre verdi. Oyun kurmasına izin verdi. Melih ile Serhat'ın sürelerini paylaştırdı. Diğer bir seçenek ise Hickman'ın pozisyonuna Emir'i hazırlamak. Yani Emir'in dakikalarını çok daha fazla arttırıp Hickman'ın sürelerini de Emir'e vermek. Ben burada koçun İlk iyi yapacağını düşünüyorum. Çünkü Emir bildiğiniz gibi, herkesin bildiği gibi her uzun vadede insanlara güven veren bir oyuncu değil. Yani bu, yarın öbür gün çıkar size bir maçı alır. Ertesi maç ortalıklarda gözükmez. O yüzden ben koçun kolay kolay ana planda bir Emir'i tekrardan o tarz bir planı çıkaracağını düşünmüyorum. Emir'i şu anki planda tutup Bogdan'ı daha çok bir numarada kullanmak, ki Bogdan bunu geçen sene Euroleague'de de fazlasıyla yaptığı Partizan'daki sakatlıklar yüzünden yani bir numarada oynayabildiğini gördük. Bogdan'ı oyun içerisinde bire çekip işte Serhat'la Melih'ten o gün kim daha iyiyse, kim daha güzel basketbol, daha doğru basketbol oynuyorsa onu kullanacağını düşünüyorum. Tabii bu sürelerde gene oynamalar olacaktır. Yani oynamalar derken Melih ve Serhat kesin bir ana rotasyon oyuncusu olur mu? Olmayabilir. Çünkü önümüze baktığımız zaman öyle rotasyon yapılması gereken çok da fazla maç kalmadı. Yani şimdi iki maç oynayacak Fenerbahçe EuroLeague'de. Arkasından 5 maçlık çeyrek final serisi, yani 5 maç 5. maça kadar giderse sonra da Final Four. Bu maçların hepsinde atıyorum Gattak 36 dakika oynasa, Bielis 35 dakika oynasa Fenerbahçe çok büyük sıkıntı çekmez. Bu yüzden mümkün olduğunca süreleri daraltıp önümüzdeki dönemde Emir'le Serhat'ı gerektiği yerde kullanıp Bogdan'ı bire çekecek diye düşünüyorum. Uzun vadede Fenerbahçe ülkenin bu şekilde Hickman'ın yokluğunu gidermeye çalışacaktır. Bakalım. Ben Murat Bey, Uşak Sportif maçının bir nasıl kullanılacağına dair bize bir gösterge oldu ama oyun açısından nasıl bir bunun telafisi olabilecek mi göstergesi olamaz. Laboral maçı bir nebze bunu bize gösterecek. Arkasından da çeyrek final maçları bize Hickman'ın boşluğu doldu mu, dolabilecek mi bunun göstergesi olacak. Talihsiz bir sakatlık. Kötü oldu Fenerbahçe ülke için.
Kemal, sana başka bir şey sorayım. Sen şimdi NBA'yi de takip ediyorsun. Bir kere bu aşil sakatlığı sık olan bir sakatlık değil aslında basketbolda. Hani bir kere yaklaşık basketbolcunun oyuna dönme süresi ne kadardır aşağı yukarı? Sen bu sakatlığı daha önce NBA'de ihtimalen görmüşsündür, takip etmişsindir oradaki oyunculardan. Hani böyle bir tecrüben var mı? Ben ilk defa basketbolda bu tarz bir hani çok yakından gördüğüm bir aşil sakatlığı oldu. Daha önceki senelerde herhalde Ermal'ın olmuştu böyle bir sakatlığı diye hatırlıyorum. Ama çok fazla da Birkan'ın oldu galiba. Birkan da aşilden sakatlanmıştı ama hani ortalama Hickman'ı, yani önümüzdeki sezon planlarında düşünebilir mi Fenerbahçe, yoksa artık Hickman Fenerbahçe'deki yerini de kaybetti mi? Nasıl görüyorsun bu sakatlığı?
Ya önümüzdeki sezonun planlamasında olur diye tahmin ediyorum ama tabii bunun sakatlıkla alakası yok. Belki de olmayabilir. Hani olmazsa da sakatlıkla alakası yok diye düşünüyorum. Yalnız ben senin de söylediğin gibi Şimdi Kenan'ın falan da tepkisi olmuş o reklam olayında parkelerle ilgili falan. Ben ona çok da katılmıyorum. Yani o biraz bana popülist tweetler gibi geliyor. Yani sadece bu adamlar oynamıyor sahada sonuçta. NBA'de bu tip sakatlıklar Utkan da bilir. Aslında bu biraz oyuncunun yapısıyla alakalı. Hani eğer sakatlığa meyilli ise, atıyorum Derrick Rose gibi, bir sakatlanır artık bir senede dönmez o. Aşil değil yani, bileğini bulsa bir senede dönmez ama sağlam bir oyuncuysa, fazla sık sakatlık yaşamamışsa çok çabuk toparlar. Yani normal Hickman'ın önümüzdeki sezona toparlanmış bir şekilde girmesi lazım ama tabii net de bir şey diyemem. Ben şu şeyi söyleyeyim Hickman'la ilgili. Geçen hafta konuştuğumuzu hatırlarsanız, gerçi maşallah dediğimizde 40 gün yaşamıyor. Hickman'ı bayağı bir övmüştük. Rotasyonu da girdi, şöyle oldu, böyle oldu falan filan diye ama ya Fenerbahçe taraftarında ortası yok. Malaga maçı bunun için çok büyük bir resimdi. Ya daha düne kadar, geçen hafta konuştuk bunu. Gitsin, şöyle olsun, böyle olsun, spacing'in içine ediyor denilen Hickman, az evvel Utkan'ın dediği gibi sakatlandıktan sonra bittik, eyvah şampiyon bile olamayız. Ve yine Malaga maçına bakalım kenardaki adamlara. Bundan 3 ay önce Obradovic gitsin, Plaza gelsin deniliyordu. Ve biz de söylüyorduk yani bu Plaza'yı burada yıkarlar, gece kondu yaparlar diye, bu kadar da abartmayın olayı falan diyorduk. Yani hiçbir şeyin ortası yok bizde. Ben bugün Twitter'daki fenomen Cem Arak'la da konuşmuştuk bu konuyu. Hickman'ın sakatlığı kayıp ama ben sistem anlamında çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Yani bugün bir Bogdanovic gibi, Nemanja gibi, Andre Getlak gibi, o tarz bir sakatlık değil yani. Bu tolere edilebilir bir sakatlık. Ben çok fazla Uşak Sportif maçının bir tüyo vereceğini düşünmüyorum. Bana göre olacak olan şu, Bogdan'ın, Getlak'ın falan süreleri artacak. Zizis'in biraz daha süresi artacak. Ben koçun Melih ya da Serhat'ı çok fazla rotasyonu dahil edeceğini düşünmüyorum Euroleague açısından.
Şimdi ben de çok kısa hem Fenerbahçe hem Hickman özelinde görüşlerimi söyleyeyim. Oradan Efes'e devam edelim. Şimdi Malaga maçında şöyle bir kare vardı. Hatta bu haftanın 10 hareketine de girdi. Bielitsa Malaga pota altında bir rebound mücadelesinde topu çevirmek için sahanın dışına düşüyor. Ama çevirdiği top bir Malaga hızlı hücum haline geliyor. Yalnız Bielitsa aşağı yukarı sahayı boydan boya bile değil, yani çapraz biçimde o diagonal açıda koşarak gelip Malagalı oyuncuya blok yapıyor. Şimdi Fenerbahçe o azmi gösterdiği sürece artık oyuncu bazında çok fazla bir bu noktadan sonra, bu saatten sonra eksiklik yaşanacağını ben zannetmiyorum. Ama tabii ki bilhassa taraftarın, şimdi Malaga örneğin Laboral maçı kaybedilebilir. Yani Laboral maçının kaybedilmesi bana göre çok olağan ve doğal bir sonuçtur. Çünkü Laboral de çizgisini yukarı çekmiş bir takım. Zaten evimizdeki maçta son topa kadar getirdiler maçı. Hani böyle bir şeyleri var.
Çok formdalar.
Çok formdalar. İşte bu hafta Valencia maçlarına baktım biraz. Yani bir devresini izledim. O maçı da iyi oynadılar. Hani Navarro'nun takım üzerindeki etkisi iyi. İşte Örtel'i Efes'e gönderdikten sonra bayağı bir formları yükseldi. Hani Malaga'yı kaybedilebilir. Esas Fenerbahçe taraftarı için samimiyet testi ilk kaybedilecek maçtan sonra. Çünkü yani arada bir kaybedilen Galatasaray maçından sonra, o maçında biraz Galatasaray maçı olması dolayısıyla gelen tepkilerin tonu ürperticiydi. Yani neredeyse hani ya ben ne yapayım Euroleague'de top 8'i veya Final 4'u, önemli olan Galatasaray'ı bu durumdayken yenmek gibisinden böyle inanılmaz yüzeysel ve yersiz yorumlar vardı. Hani Fenerbahçe için, esas ve Fenerbahçe taraftarı için ilk samimiyet testi ilk mağlubiyetten sonra olacak. Takımın, taraftarın takıma ne kadar güvendiği, taraftarın ne kadar hedefe odaklanmış olduğunu bu maçtan sonra, bu kaybedilecek ilk maçtan sonra göreceğiz. Hani yani inşallah tabii kaybetmez Fenerbahçe asla ama en de sonunda da basketbolun içinde bu var. Hickman sonrasında da düşüncelerim Utkan'ın söylediği gibi ama ben daha önce bu konudaki görüşlerimi de farklı zamanlarda dile getirdim. Şimdi yerli oyuncular için büyük bir fırsat var. Çünkü Hickman'ın ortalama 20-21 dakika gibi bir süresi var. Ve bu 20-21 dakika zaten Bogdan'a, Emir'e, Zizis'e bol bol dakikalar dağıtılarak olmuş bir 20 dakika. Yani bizim şu saatten sonra Emir'den, Bogdan'dan veya Zizis'ten şu andan daha fazlasını beklememiz çok adil olmayacaktır. Mutlaka daha fazlası gelecektir bir şekilde veya beklenecektir ama esas burada taşın altına elini koymasını gerekenler yerli oyuncular. Hangi yerli oyuncu hocanın istediklerini daha iyi yaparsa onun için bir fırsat olacak. Benim çizdiğim iki tane şablon var. Bir tanesi şu. Ziziz ve Kenan'ın 1-2'yi paylaşıp işte Emir Bogdan'ın 2-3 gibi destekli oynadığı bir model. Bu durumda hani Ziziz ile Kenan'ın aynı anda sahada olması bilhassa dış adam üretkenliği konusunda bir handikap getirecektir Fenerbahçe'ye ama savunmada da aynı oranda olumlu etkisi olacaktır diye tahmin ediyorum. Diğer bir ihtimalle Emir ve Bogdan'ın 1-2'den süre alıp bol miktarda onlardan boşalan 3 numarayı da Serhat'ın doldurması. Serhat'ın açıkçası son dönemde savunması iyi, fena değil. Yani maçlarda aldığı süre içinde iyi işler yapıyor. Biraz savruk bir oyuncu Serhat. Öyle bir sıkıntısı var. Hani 3 numara dışında çok fazla değerlendiremiyorsunuz. Çünkü 2 numara için driplingi fazla yüksek. Yani onun driplingine güvenerek 2 numara üzerinden bir oyun yapmak kolay değil. Hani biraz top elinde kaldığı anda, biraz topu sektirdiği anda topun kontrolünü kaybetme durumu oluyor. Sonuçta önemli olan nokta gene Utkan'ın belirttiği gibi bu takım sadece Nemanja Bjelica, Bogdan, Goodluck, Hickman bu isimlerden oluşmuyor. İşte Emir de bu takımın bir parçası. Melih de, Serhat da, Kenan da, Berk de, Ömer Faruk Yurtseven de. Artık bu saatten sonra o formayı kim giyerse, kim sahaya çıkarsa aynı oranda bu mücadeleyi vermek zorunda. Zaten bir oyuncu bile o mücadeleyi vermese top 8 aşamasında çok büyük beklentilerle gitmişken çakılmak işten değil. Şimdi bu grupta Efes Pilsen de bu hafta Olympiakos karşısındaydı. Olympiakos bayağı eksik bir kadroylaydı ama Efes gene nefesini yetiremedi. Öyle söyleyelim. Şimdi Efes üzerinden zaten bayağı bir konuştuk geçtiğimiz haftalarda ama artık son iki maç odaklı olarak konuşalım. Cem sen Efes'i takip edebiliyor musun?
Hastasıyım. Son derece severek takip ediyorum kendilerini.
Evet. Son iki maç nasıl görüyorsun?
Şimdi Milano geliyor. İstanbul'da Milano'yla kritik bir maça çıkacaklar. Bu maç Efes kadar Milano için de önemli. Ve Milano oldukça formda şu anda.
Cem
ses gitti.
Mısın?
Buradayım da ses gitti.
Yok duyuyoruz biz seni.
Milano'da geçen hafta evinde Laborali yendi. Hala 4 galibiyet olmasına rağmen çıkma ihtimalleri var. Gentile ve Brooks form tuttular. Gentile özellikle oldukça formda. İstanbul'a kazanmaya gelecekler. Şimdi Efes'in şöyle bir sıkıntısı var. Oyun içinde çok fazla git gel yaşıyorlar. Bunu daha dün oynanılan ligdeki Banvit maçında da gördük. Çok iyi başladılar, iyi savunma yaptılar. 47-30'la ilk yarıyı bitirdiler. Üçüncü periyot da yine çok iyiydi fakat son periyotta 33 sayı yediler. Hani açık konuşalım, hakemlerin o Krstić'in pozisyonundaki teknik faali olmasa belki maç kafa kafaya gelecekti. Belki maçı Banvit çevirebilecekti. Bu hatayı Banvit karşısında tölere edebilirsiniz ama Euroleague'de bunu tölere etmek çok zor. Zaten işte yani alınan sonuçlar ortada. 5 galibiyet, 7 yenilgileri var. Ki Olympiakos maçı da keza kafa kafaya gidiyordu ki Olympiakos'ta Spanulis yok, Sulukas yok, Petve yok ve kötü bir günündeydi Olympiakos. Ona rağmen yine Krstić'in bir Lafayette'ye yaptığı Sportman'ın dışı faalden sonra son periyot yine dağıldılar. Tekrar Örtel'le ilgili aynı konuları konuşmak istemiyorum. Çoğunuzla paralel düşünüyorum. Özellikle seninle de bu konuyu çok konuşuyoruz. Yetenekli bir oyuncu. Hatta seninle özel bir sohbet ederken ya keşke hücum süresi 30 saniye olsa hani Örtel bu oyunun kralı olurdu demiştim. Son derece güzel bir tespit. Naumovski ile karşılıklı oynamalarını isterdim yani işin açıkçası. Artık bu saatten sonra Örtel, Krstić vesaireden ziyade Efes bir şekilde top 8'e adım atmayı istiyorsa ne yapıp ne edip Milano maçını kazanması lazım. Ama Milano Gentile ve Brooks Efes için çok ters oyuncular. Fakat ben yine de biraz burada Hackett'ın performansının maçı belirleyeceğini düşünüyorum. Mutlaka Örtel'e baskılı savunma yapacaktır. Ama hücumdaki tercihleri maçı belirleyecek gibi görünüyor. Zor bir maç.
Evet. Kemal, sen nasıl görüyorsun Efes'in bu saatten sonraki iki maçını ve şansını?
Ya ben açıkçası son maçta Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum Efes'i. Yani oradan baz alıp gelirsek ya mutlaka yenmesi lazım Milano'yu. Bir de geçen hafta da söyledim, ben Labor elinde içeride Fenerbahçe'yi yeneceğini düşünüyorum. Ben zor olduğunu düşünüyorum. Bence Labor çıkacak. Yani Efes'in çok zor. Ki komple teorileri de var biliyorsunuz, hani onu da bir üstünden bahsedelim. Çok yazılıyor, çiziliyor. Obradovic son maç İvkovic'e bir kıyak yapar, verir falan filan. Biz de bazen arada goy goyunu yapıyoruz ama ya burada öyle bir şey de olmaz yani. Hani böyle boş yerlere de kapılmamak lazım. Kimsenin kimseye bedavadan yani, maç vermesin.
Liderlik veya ikincilik. Yani şimdi Fenerbahçe Laboral maçını kaybederse bir kere Efes maçını zaten mutlaka kazanmak zorunda. Yoksa üçüncü olma riski doğuyor. Bu defa ev sahibi avantajını kaybetme durumu var. Yani ben Fenerbahçe'nin 1-1 yapacağını düşünüyorum, açık söyleyeyim. Ben de Laboral maçını kayıp yazıyorum. Hani kazanırsa Fenerbahçe şaşırır ve sevinirim ama hani ben de seninle aynı şekilde düşünüyorum burada. Laboral maçında Fenerbahçe biraz daha geride duruyor şu anda. Laboral'in de durumu göz önüne alındığında. Utkan, sen nasıl görüyorsun Efes'in son iki maçını?
Ya şimdi son iki maçtan önce bu maça gelirsek, Milano maçına gelirsek, Efes'in Milano maçında eski alışkanlıklarını hatırlaması gerek. Yani eski alışkanlıklar derken topu alt öncesi. Eğer Milano'yla sadece sayı atarak yarışmaya çalışırlarsa bence o maçı kazanmaları çok zor. Yani bugün Milano son Laborel maçını izleme şansı elde etmiş olanlar görmüştür. Laborel aynı hataya düştü. Sadece atmak üzerine gitti. Milano da Gentile devreye girince 14 sayı geriden gelip maçı aldı. O yüzden Milano maçında hücumdan daha çok eski savunmasını hatırlamak zorunda. O konuda da mesela Olympiakos maçını izleyenler görmüştür. Perperoğlu çok iyi bir maç geçirdi ama yani Efes'te kısa üreten adam Hörtel'den sonra bir tek Perperoğlu. Bu şekilde maçı kazanmaları çok zor. Yani 2-3 numaradan katkı almak zorundalar. Şimdi işte Cedi olsun, Metcenik olsun orada katkı vermezlerse zaten skor olarak yarışmanın hiçbir anlamı, yani hücum olarak yarışmanın hiçbir fayda sağlamaz. O yüzden mümkün olduğunca eski savunmalarını hatırlamak zorundalar. Bu şekilde oynamak zorundalar. Çünkü 2-3 numaradan hiç katkı alamıyorlar. Genel iki maça bakarsak da yani Lobo'yla ben çok güvenmiyorum. Şu yüzden çok güvenmiyorum. Evet çok formdalar ama yani şu kendileri Milano'daki maçı alabilirlerdi. 14 sayı öndeyken o maçı vermemeleri gerekiyordu. Yani bir EuroLeague takımında top 8 yapacak bir takımın o maçı vermemesi gerekirdi. Açıkçası bu Fenerbahçe maçının Laborel eğer Fenerbahçe maçını kazanamazsa ben Efes'in bu hafta kazanıp garantileyebileceğini düşünüyorum. Ama işte eğer son maça gelirse iş ya Fenerbahçe kolay kolay hem ligdeki durumdan hem işte yani büyük ihtimal bu iki takım Fenerbahçe, Ülker'le Anadolu Efes sezon sonu Türkiye Ligi'nde de finalde oynayacaklar. Mental açısından kaybetmemek için hiçbir kendisi için yarışmak için bir şey olmasa bile o maçı kazanacağını düşünüyorum. O yüzden Efes'in ne yapıp edip bu hafta kazanıp mümkün olduğunca işi sonra Fenerbahçe'nin de kazanması için Laborel deplasmanına dua etmesi gerekecek. Bu şekilde abi.
Yani Fenerbahçe Efes tabii maçını düşünürken şunu da göz önüne almak lazım. Obradovic ve Ivković arasındaki makro istatistik neredeyse 1-1 gidiyor. Yani bir Obradovic alıyor, bir Ivković alıyor. Şimdi en son EuroLeague'deki maçı Obradovic aldı. Hani Ivković'in bir yerde sırası geldi ama o maç o noktaya gelirse, o maçı takım hani çok fazla önemsemese, rotasyona bile gitse taraftar bırakmaz gibime geliyor bana. Çünkü biraz da Efes'e karşı bir Türkiye Kupası finalinden doğru da bir hoşgörüsüzlük var Fenerbahçe'de.
Türkiye Kupası ile eşitledi zaten Ivković abi.
İşte yani şey olarak hani öyle bir istatistiki durum var ama hani o maçın da böyle biraz da kötü kaybedilmiş olmasının etkisi var. Bütün bunların ışığında Efes'in işini ben de zor görüyorum. Milano'yu yenebilirler mi? Yenebilirler. Hani o anlamda bir kura şansları da var yani şu anki durumda. Milano ile evlerinde oynayacak olmaları. Yani bu hafta daha iyisi Malaga ile evlerinde oynamaları olurdu. Hani o şeyden geçtiler. O maçı oynadılar, yaptılar. Ama tabii Efes bence hatalı tercihleri ve popüler lafla yanlış kadro mühendisliğiyle iyi olabilecek bir sezonu kendi adına erken kapatacaktır. Yani dördüncü olarak da Final Four yapmaları bana çok zor geliyor, açık söyleyeyim. Yani birden kim gelirse gelsin diğer taraftan, yani Real Madrid de gelse veya bir şekilde işler son iki maç tersine dönse, Barcelona da gelse, ikisi de şu anda Efes'e göre çok daha iyi durumdalar. Barcelona çok yükseltti formunu. Evet, yani grupta o Efes'le Laboral arasındaki mücadele biraz Fenerbahçe'ye bağlı gibi görünüyor. O da Fenerbahçe'yi yenen sanki oradan çıkacakmış gibi görünüyor. Ama Fenerbahçe buradan bana göre 1-1 yapacak, ama 2-0'la da çıkabilir, 2 galibiyetle de çıkabilir. 2 mağlubiyetle çıkacağına pek inanmıyorum, açık söyleyeyim yani bu sezon. Ya,
Okan, zaten hani senin dediğin gibi Laboral'e kaybettikten sonra içerideki Efes maçı atmosferde takımı iter.
Yani öyle tahmin ediyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Bir de şöyle de bir istatistik var. Yanlış olmasın ama Fenerbahçe herhalde bu sezon daha iki maç üst üste bir kere mi kaybetti Utkan? O tip konularda sen daha iyisin istatistiki olarak.
Nerede abi?
Bu sene yani herhangi bir turnuvada iki defa mı üst üste kaybetti maksimum, yoksa hiç iki,
evet,
defa?
Evet, Panathinaikos deplasman sonrası içeride Barcelona
maçı. Ki hani o maçta da çok iyi bir reaksiyon vardı, yani kaybedilen maçlar sonrası Fenerbahçe iyi bir reaksiyon veriyor.
Türkiye Ligi'nde de Efes arkası Darüşşafaka'ya yenilmiştik.
Doğru, ama çok hani Türkiye Ligi'ni önemsemiyoruz, şey yapmıyoruz, ama Fenerbahçe bu sene kaybettiği maçlardan sonra iyi reaksiyonlar verdi. Hani bir noktada bir maç kaybedecekse onun gene şu top 8'in arefesinde bir maç olması iyi, yani top 8'deki bir kayıptansa ligde veya işte burada artık top 8 öncesi top 16'da bir maç kaybetmesini Fenerbahçe'nin tercih edebiliriz gibi geliyor. Öyle görünüyor. Ama Efes Pilsen için de herhalde transfer dönemi bayağı hareketli geçecek şu anki görünen durumu. Çünkü şimdi mesela çok ilginç değil aslında, bence eğrisi doğrusuna geldi ama Matt Jennings'in TBL lisansını tekrar iptal ettiler. Tekrar Dante Draper'a döndüler. Hani biraz karar veremiyorlar. Tabii bu Kemal'in ısrarla üzerine basarak hatırlattı. Yani bu sezon İlkoviç'in ilk sezonu değil. Geçen sene Angelou buradayken zaten İlkoviç'e gereken bilgileri verdi. Demek ki tam olarak da o veri akışı sağlanamamış. Öyle görünüyor. Sezonun bu aşamasında böyle bir değişiklik yapılması, ortada bir sakatlık yokken ilk verilen kararın yanlış olduğu anlamına geliyor. Ki yanlış olduğu da görünüyordu. Efes için bundan sonrası çok parlak görünmüyor. Şimdi diğer gruba da geçelim. Bu hafta Galatasaray Panathinaikos'u ağırladı. Güzel bir maçtı. Yani basketbol açısından. İşte bir tarafta Patrick Young. Hatta bu hafta, geçen hafta ezan sesinden dolayı uyuyamadığından şikayet etmişti. Öte tarafta işte James Kist vesaire. Panathinaikos neticede kazandı. Bu maçla ilgili benim hoşuma giden veya söylenmeye değer bulduğum yegane şey, Ergin Ataman'ın bu maçta takımın yönetimini Yağız Erulu'ya bırakmış olmasıydı. Sanırım bu bir Türk basketbol tarihinde bir ilk. Bilmiyorum, daha önce başka örneğini hatırlayan var mı? Ben hatırlayamadım. Çok Avrupa'da, da araştırmadım.
Avrupa'da da yok benim bildiğim kadarıyla. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani bir sakatlık, bir hastalık olmazsa bu tarz bir şey yok. Bir sadece galiba Türkiye Kupası finalinde zamanında Fenerbahçe'de.
O şey o, ama Piyangiani'nin yani hastalığıyla alakalı.
O yüzden
evet,
olmuştu.
Evet. Yok yok, yani bilinçli koçun kenarda durup yardımcı koça maçı bırakması biraz NBA vari bir hareket. Kemal, ne diyorsun?
Ergin Ataman güzel bir jest yapmış. Herhalde Yazar Hoca'yı da önümüzdeki sezon için hazırlıyorlar yavaş yavaş.
Hazırlıyorlar ama inşallah önümüzdeki sezon öyle bir şey yapmaz Yazar Hoca. Çünkü bence iyi bir basketbol bilgisi var. Hani ben öyle görüyorum çizgisini. Ergin Ataman'ın diskalifiye olduğu maçlarda da Abdi İpekçi'deki Fenerbahçe maçında da iyi bir idaresi vardı. Yani kenarda iyi bir duruşu vardı ama şu anki Galatasaray'ın bu kaotik durumunda biraz harcanır gibime geliyor. Ama her şeye rağmen böyle bir şey yapmış olması Ergin Ataman'ın da güzel bir hareket. Yani kötü şeyleri söylüyoruz, iyi şeyleri de takdir etmeyi bilmek lazım. Hoş oldu Ben öyle
Tabii
görüyorum.
yani şey var, Utkan da bilir, NBA'de hani bazen başkoçlar asistanlarına bırakır setleri, onları öne çıkartırlar. Bunlar güzel jestler tabii. Ergin Ataman'ın yaptığı da, hani bazen olumsuz hareketlerini eleştiriyoruz ama iyi de öne çıkartmak lazım. İyi yaptığı zaman da övüyoruz yani, onu da söyleyelim.
Yani sonuçta Ergin Ataman'ın kişisel özelliklerini eleştirsek de, yani kişisel kendi davranışlarını eleştirsek de koçluk kariyeri hakkında bir eleştiride bulunamayız. Yani iyi bir koç olduğunu, çok iyi bir koç olduğunu dile getiriyoruz zaten. Demek ki Yalazet Ulu'da da bir şeyler görmüş ve onun başarılı olabileceğini düşünmüş ki böyle bir şey yapıyor. Yani sıradan herhangi bir asistan koç için böyle bir şey yapılmaz. Yalazet Ulu'yu da genel olarak zaten çok övüyordu kendisi daha önceki maçlardan sonra. Yani seviniriz ne kadar çok Türk koç çıkarsa bu konuda, ne kadar çok kendini geliştirirse Türk koçlar, biz o kadar çok seviniriz.
Utkan, sana başka bir şey daha soracağım Galatasaray özelinde. Sen Justin Carter'ı bayağı takip ediyordun, seviyordun da. Nasıl görüyorsun Euroleague performansını şu ana dek Galatasaray'da? Beklentinle kıyasla.
Benim beklentim, bence yapabileceğin en iyisini yaptı. Yani adamın kalitesi bu noktadaydı. Yani şimdi Justin Carter'dan bir ana rol oyuncusu olmasını beklerseniz top 8 seviyesinde başarılı olamazsınız. Yani Justin Carter o seviyede bir olan oyuncu değil. Zaten bundan 2 yıl önce 2. ligde oynayan bir oyuncuydu. Ben çok beğeniyorum. Özellikle atletizminin, dış atletizminin ve isteğinin ben çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir rotasyon oyuncusu olabileceğini, 3 numaralı çok iyi bir rotasyon oyuncusu olabileceğini düşünüyorum. Özellikle dış savunmayı çok geliştireceğini düşünüyorum. Ama bir ana rotasyon oyuncusu değil. O yüzden Galatasaray'da işte ana rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü için belki kafalarda soru işareti olmuş olabilir. Justin Carter önümüzdeki sene başka bir takımda ya da işte Galatasaray kendisine sponsor bulabilirse, bir rotasyon oyuncusu olarak görürsek çok daha verimli, herkesin çok daha takdir edeceği bir oyuncu olarak olacağını düşünüyorum. Bir abi aklıma gelmişken seni bir toparlayayım şey konusunda, bu Patrick Young konusunda adam o şekilde bir şey demiyor. Yani bizim biraz Türk sinirinin çeviri hatası o. Diyor ki ben ezandan önce kalkmak zor, hep ezandan önce kalkıyorum tarzı bir açıklamada bulunuyor. Hatta ezan da demiyor, cami yanına diyor yani, ezan da demiyor orada.
Ya ezan kelimesini nereden bilecek canım, hani öyle zaten
yani,
bir...
Şeyde yok da, yani orada o adam aslında o anlamda kullanmıyor. Biraz orada Türk sistemimiz bizim sever öyle popülist lafları, hemen Müslümanlar laf ediyormuş diye.
Ha yani, yok canım, hiç o dolmuşlara binmemek lazım yani, buradan aynen, herkese yani söyleyelim yani.
Utkan, araya girebilir miyim?
Provokasyon var. Yani.
Tamam. Aynen, biraz Ergen Ataman'ın orada bence verdiği destek de güzeldi.
Cem, bir şey söylüyordun.
Ya aslında Utkan doğru söylüyor. Orada şunu demek istiyor. Yani NBA'ye olan özlemini aslında orada dile getiriyor. Yani ben NBA'yi takip etmek için işte ezan sesinden önce kalkmak zorunda mıyım diye. Hani burada adamın, ya benim NBA'de olmam lazım demek istiyor. Burada hani ezanla ya da dinimizle ilgili hiçbir alakası olmayan bir tweet atmış. Utkan'ın dediği gibi hemen bu tarz popülist şeyleri çok sevdiğimiz için oradan bir yürüdük. Hazır sözünü kesmişken Utkan'ın Carter'la ilgili bir şey söyleyeyim. Ben de beğeniyorum ama bir üst seviyeye çıkması için mutlaka şutunu geliştirmek zorunda. Çok kötü şut atıyor. Hem üçlük çizgisinden hem orta mesafeden. Ama mesela şimdi bu maçta bakıyoruz. 10 sayısı var, 7 asisti var, 6 asist, 7 rebound. Oyunun her alanına katkısı var. Dinamizm getiriyor. Savunmada çok iyi bir oyuncu. Ama hani ana rotasyon olmak istiyorsa mutlaka şutunu geliştirmek zorunda. Bir de aslında bu maç hani Ergin Hoca'nın jesti iyiydi, hoştu ama niye Galatasaray bu kadar kastı ben onu çözemiyorum. İşte bugün Antep maçını izledik. Son periyot nefes alamadılar. Panathinaikos maçında 36 dakika Carter oynamış. Petrink 34 dakika oynamış. Mikol 35 dakika oynamış. Erzek 34. Ender 29. Yani tamam prestij olabilir ama bilmiyorum Galatasaray'a ligde mi olur?
Yani Cem, onu şöyle de görmen lazım. Yani Galatasaray'ın bugün Antep maçı olduğundan Avrupa basketbol dünyasında kaç kişinin haberi vardı? Öyle düşüneceksin. Ama Panathinaikos Euroleague maçı sonuçta bu oyuncuların hepsi önümüzdeki sezon kariyerlerine devam edecek.
Ya,
Galatasaray ne olursa olsun.
Pazarlamak size düşünülüyor yani, ama bu sefer o zaman Türkiye Basketbol Ligi bu zihniyetle çöpe gider.
Yani şöyle bir şey var abi. Kusura bakma Konu abi, hemen araya girdim. Galatasaray'da yok. Biraz 6. sıraya inmek istiyor galiba. Yani çünkü 6. sıradan Darüşşafaka ile karşılaşıp işte finale kadar oradan yürürüm. Çünkü şimdi eğer 3 ya da 4. olursa, pardon 4. olursa 3. sıraya kadar çıkması çok zor. Yarı finalde Fenerbahçe Ülker'e denk gelecek. O zaman da yani pek Fenerbahçe Ülker'i yarı final serisine elemesi zor. O yüzden Anadolu Efes ve Darüşşafaka doğuşluk özüne kestirdiği için 6. sıradan biraz oraya düşmeye çalışıyormuş şeklinde söylentiler var. Açıkçası bana da çok saçma gelmiyor.
Yani ben Galatasaray'ın pek ligle alakalı bir ileriye dönük fazla bir planı olabileceğine inanmıyorum. Bence bir şekilde ligi artık gözden, yani bu sezonu komple gözden çıkardılar. Ama oyuncuların dediğim gibi işte sonuçta Patrick Young, Mitsov, Erçek, hatta Justin Carter, kısmen Porteous, bunlar halen daha bir şekilde en kötü ihtimalle, öyle söyleyelim yani, bunların en zayıf halkası olan hadi Carter desek bile, Carter bile şu anda Euro Cup'ta bir takımdan kontrat alabilir önümüzdeki sezon için. Orta üst düzey bir takımdan. Biraz onu da takip ediyorlar gibime geliyor. Ama tabii Galatasaray açısından herhalde son yıllarda yaşadıkları en üzücü sezon oldu, öyle söyleyelim. Hani birkaç tane galibiyet haricinde çok fazla olumlu şeyler söyleyemiyoruz. Şimdi bu grupta...
Okan, ben kısa bir şey ekleyeyim Galatasaray'la ilgili. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam, yani illa bir hesap yapacaksam, ben Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşmeyi tercih ederim. Yani finale gelmektense yarı finalde eşleşeyim. Geçersem 3 maç üzerinden, 3 maçı kazanan final yapıyor yarı finalde, değil mi? Sistem öyle.
Evet, 3 maç.
3 maç. Yani 3 maçta hani biraz daha şansın diyelim %20 ise 4 maç üzerinden, 3 maçta biraz daha %30'a çekersin. Orada yenersen yenerim. Yenemezsen de zaten kimse bana bir şey demez. Yapabileceğimi yaptım der, çekilirim yani, öteye.
Biraz daha playoff yaklaştığı zaman, tablo netleştiği zaman daha çok üzerine konuşma imkanımız olacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Bu grupta ilginç olan Panathinaikos'la Maccabi'nin arasındaki yarışı izlemek. Bir yandan Alba takipte sürekli ama sanmıyorum Alba'nın artık yukarıya doğru bir hamle yapabileceğini.
Bu hafta her şey belli olacak.
Bu hafta orada da netleşecek, o grupta da durum netleşecek. Ama hani şöyle konuşalım, daha biraz daha netleştirelim. Panathinaikos ve Maccabi de bir yandan Fenerbahçe'yi kovalıyor olabilir mi? Yani böyle bir ihtimali düşünebilirler mi sizce? Yani CSKA veya Olympiakos'la karşılaşmaktansa Fenerbahçe ile karşılaşmayı tercih ediyor olabilirler mi? Ne diyorsunuz?
Ben başlayayım istiyorsan abi. Ben açıkçası Maccabi ya da Panathinaikos'un başında olsam Fenerbahçe ülkeni isterim. Ya çünkü şu zamanda, şu an Fenerbahçe ülkeni bana göre Avrupa'da en formda olan takım. Başka bir nokta. Ama Fenerbahçe ülkeni aynı zamanda, yani ben geçen gün işte ilerideki günler zaman baskete görebilirsiniz. Top 8'in en tecrübesiz takımı. Ve Top 8 zamanı, artık Final Four zamanı, tecrübeler çok fazla önem kazanacak. Kadroda bu havayı daha önce hissetmemiş çok fazla oyuncu var. O yüzden ve açıkçası deplasman bakımından da düşünürsek bir Türkiye deplasmanı, bir Türkleri hakem olarak, Türk lobisinin hakem olarak bir etkisi olmadığını düşünürsek, ben açıkçası Fenerbahçe Türkleri isterim. Yani başka bir takım taraftarı olsam, ya da işte Maccabi ya da Panathinaikos'un taraftarı olsam, Fenerbahçe Türkleri isterim. CSKA ya da Olympiakos'a göre. O açıdan ben böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Yani Maccabi ve Panathinaikos'un Fenerbahçe Türkleri'yle karşılaşmak isteyeceğini düşünüyorum. Ancak arkalarından Alba Berlin geldiği için bunu çok da riske edemiyorlar bence. Yani bunun için gereksiz ya da işte bilerek yenilmiyorlar. O yüzden öyle bir şey içinde pek bir yarışa giremiyorlar. Ama mantık açıdan ben isterim.
Utkan'a %100 katılmıyorum. Bunu söyleyeyim. Ben hiçbir şekilde Jelko Obradovic'in takımını istemem.
Ben şu anlamda katılıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin deplasman istatistiği, daha doğrusu iç saha istatistiği, deplasman istatistiğine göre daha kötü bu sezon. Ve iki tane büyük maçı sahasında eninde sonunda kaybetmiş bir takım. Yani bunlar Panathinaikos, düzeltiyorum, Olympiakos ve CSKA maçları. Laboral son anda elinden kaçırdı. Biraz daha deplasmanda oynaması daha rahat takım gibi görünüyor Fenerbahçe şu anda. Ya bu hesabı yaparlar mı? Şimdi 3-4 olup ev sahibi avantajına sahip olamayacaksanız bence esas bu hesapları yaparsınız bana sorarsanız. Ve hani duygularımız farklı söylese de şu anda Fenerbahçe, Utkan'a bir yandan katılıyorum, bir yandan şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Yani Fenerbahçe top 8'in en tecrübesiz takımı olmayacak. Efes'i saymıyorum. Ama tek tecrübesiz takımı olacak. Yani böyle bir farklılık var arada. Oyuncuların hani en yakın zamanda top 8 oynamışı işte Oğuz Savaş, Emir Prelzic, onların da zaten hani o deneyimler ne kadar bir şey kalmıştır hafızalarında apayrı bir mesele. Fenerbahçe ve taraftar için de güzel bir deneyim olacak yani top 8. Bir kere ondan kesinlikle eminiz ve en azından iki tane iyi maç izleyeceğimizi Ülker Arena'da söyleyebiliyoruz. Cem, var mı senin bu konuda bir görüşün?
Var. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Maccabi ve Panathinaikos'a sorsanız kendilerince şu gelsin bu gitsin diyorlardır ama iki takım da şu an için bence çok sorunlu haldeler. Ne Maccabi tapınaltıda doğru düzgün bir oyununu tutturabildi. Zaten o oyun kurucularla hani iki ucu keskin bıçak durumundalar. Hani tamamen onların haleti ruhiyelerine kalmış durumda. Panathinaikos sakatlıklarla boğuştu. Slaughter'ın bir sıkıntısı oldu. Pota altında istedikleri verimi alamadılar. Tapın altının devre arasında naval hamlesi geldi. Yani bence iki takım da bir şekilde kendini top 8'e atmanın peşinde. İkisinin de ben rakip seçmek için maç kaybedelim kazanalım pozisyonunda değiller. Sen de belirttiğin gibi. Mesela onu 2 sene önce Real Madrid yapmıştı. Ya da yanlış hatırlıyorsam geçen sene yapmıştı.
Geçen sene
evet. Bence yani o Panathinaikos'tan kaçıp Olympiakos'u aldılar diye düşünüyorum. Bunu hep seninle konuşuyoruz. Hani belki de Final Four'da güçlü bir rakibi uzun seride elemek daha mantıklı. Final Four'da karşılaşmadıkları için. Bir de şöyle bir dipnot var. Şimdi yarın bu hafta sonu yani bu Perşembe ve Cuma günü iki grubun da zirvesini ilişkilendiren maçlar var. Bir, Real Madrid Barcelona deplasmanına gidiyor. 24 sayı averajı var. Büyük bir ihtimalle yenilse bile ikiliyi Barcelona'nın ben alabileceğini düşünmüyorum. Yani Barcelona yener ama 25 sayı farklı da yenemez. Artı Olympiakos CSKA deplasmanına gidiyor. CSKA zaten eğer Olympiakos'u yenerse Fenerbahçe'nin birinci ve ikinciliği garanti oluyor. O yüzden bu cuma ve bu perşembe grupların kaderi az çok belli olur gibi görünüyor. Biz Laboral'ı yenebilirsek büyük bir ihtimalle grup lideri oluruz. Karşıdan da Panathinaikos gelir diye ben düşünüyorum.
Hayırlısı diyoruz.
Ya Okan, bir de şöyle bir şey var, bunu da söyleyeyim. Ben Utkan kızmasın tabii de. Yani normal bir seri eşleşmelerinde, yani çeyrek final, hani seriye gideceği için ben Obradovic'in olduğu bir takıma hakemlerin bir seri gidişatında çok da aleyhine çalışacağını düşünmüyorum. Ha, bir kere hata yapabilirler ama aynı hatayı ikinci maçta yapamazlar. Ya Obradovic de böyle bir güç. Yani o kadar kolay değil Fenerbahçe Ülker ezmeleri. Işte, ve artı Gerardini faktörü de var. Yani Fenerbahçe Ülker de bugün çok saygın bir takım Avrupa'da. Ya ve ben bu sene yani genel anlamda da ben bu sene hakemlerin Fenerbahçe Ülker ezdiğini düşünmüyorum. Şey maçı hariç. İçerideki CSKA maçı hariç.
Ya o konuda sana katılıyorum ama şimdi bir CSKA lobisi mi, bir senin lobin mi? Orada bir arada şey var, göz korkutması var. Yani CSKA'nın lobisi yıllardır bilinen bir şey. O konuda konuşuyorum. Ben o anlamda düşünüyorum. Yoksa başka bir takım üzerinden düşünürsek Fenerbahçe'nin bu sene gitsiniz ya da işte bu konuda eksik kaldığını söyleyemeyiz. Ama karşı taraftan da CSKA var. Ya sen diyorsun ki işte bir maç ancak olur. Senin evinde bir maçı kaybettirdikleri zaman geçmiş olsun yani.
Belki İki maçı telafi ederler biliyorsun, hakemlerde öyle şeyler vardır.
Yani
bir de şey var Utkan, şimdi hakemler artık kenara baktıkları zaman hani tünelin ucunda Nedim Karakaş'ı görmüyor. Maurizio Gerardini'yi görüyor yani. Öyle de bir şey var.
O da başka bakış açısı abi.
Yani evet. Gerardini ağlamasa bile etkili bir adamdır.
Ya o konuda katılıyorum sana. Geçen hafta galiba maçtan önce yarım saat yakın Bertima ile konuşmuşlar.
Gerardini adamdır. Okan.
Güzel toparladın Kemal. Şimdi Euroligi yavaş yavaş kapatıyoruz. Eurocup'ta Karşıyaka elveda dedi. Zaten çok fazla bir şansı yoktu. Banvit de elveda demek için bayağı bir zorlamış. Ben daha sonradan izledim maçı. Ama Levalova'yı da bir şekilde yani artı 3 averaj, artı 2 averajla düzeltiyorum. Eleyerek yarı finalde Kimki'nin karşısına çıktılar ama Kimki herhalde Banvit'e bayağı bir ağır gelecek. Utkan, seninle tartışmıştık geçen podcast'te. Ben sana Renesses'in böyle işte çok fazla önemsemiyoruz tarzı açıklamalar yapacağını ama bu Euro Cup işinin peşini bırakmayacağını söylemiştim. Herhalde inandın gördüğün, izlediğin maçta. Maça gittin mi Karşıyaka maçına?
Yok, gitmedim.
Gitmedin.
İnancım yoktu çünkü, o yüzden.
Gidenlerden aldığın izlenim nasıldı? Yani ya, nasıl bir... Nasıl taraftar... bir geri bildirim aldın o maçla alakalı?
Yani taraftar çok iyiydi. Çok iyiymiş, hı-hı, daha doğrusu. Biz gitmedik. Ama taraftar çok çok iyiymiş. Yani takıma desteği de çok iyiymiş. Zaten taraftar üzerinde ben Karşıyaka'nın bu sezon gittikçe daha bu işi öğrendiğini düşünüyorum. Yani o işte mesela, hı-hı, bir Euroçer'in işte bir şampiyonluğunu taraftar yüzünden kaybetmişti Karşıyaka. Giderek Karşıyaka taraftarında bu konuda birazcık daha kendini dizginlediğini düşünüyorum. Maçta da çok iyi destek verdiler. Yani Karşıyaka maçın genelinde geriden geldi. Özellikle ikinci periyottan sonra. Ama yani şey maçı izlerken şeyi görüyordunuz zaten. Yani Karşıyaka'nın Gran Canaria'yı yenmesi için ekstra bir şey yapması gerekiyor. Çünkü arada bir kalite farkı, arada bir şey daha fazla hissettirdi onu. Yani Gran Canaria maç izlerken. Dediğin gibi, senin söylediğin gibi RNSS zaten önemsememek gibi bir şey yapmadı. Eurocup'a odaklandı ve turu geçti. Açıkçası ben maçtan önce Karşıyaka'nın bu turu geçebilirse final şansı olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü sürpriz bir şekilde Unix Kazan Küba'nı beklenmedik bir şekilde eledi.
Bu herhalde Avrupa'da yılın en sürpriz sonuçlarından biridir. Yani Euroleague artı Eurocup düşündüğümüz zaman. Yani Küba'nın, aynen, bu kadar getirip de yani en son bu maçta 58 sayıda kalması, bir yandan da 21 sayı fark yemesi evinde gerçekten ilginçti yani.
Evet, biraz
utanmasak bahis çikesi diyeceğiz öyle, o kadar fena bir maçtı yani.
Ya hem Brown yoktu hem Anson Randolph yoktu ama yani orada biraz koç hatası var. Bütün maç hepimizin çok yakını hatırladı. James White yıldız oldu maçın ve koç asla önlem alamadı. Yani James White'ı 3 numaradan sürekli post-up'unu kullandılar ki James White'ın post-up'ı, yani ne bileyim, hiçbir zaman bizim aklımızda kalan bir post-up yoktu. Onu kullandılar ve hiçbir şekilde arkasında kalamadı Küba'nın kısaları. Ve buna koçlar da bir önlem alamadı açıkçası. Orada bir, yani Kazan koçunun çok büyük bir koçluk zaferi vardı bence. Ve yani hiç beklemediğimiz bir şekilde ki Kazan bugün mesela NSE'ye, yani NSE'de bahsediyoruz, LTB'nin sondan ikinci takımı, ona kaybetti. Ya aslında CSK da öyle, ama pardon, Kazan da öyle bize bir bu maç hakkında bir şey vermemişti. Çok açıkçası çok büyük sürpriz oldu. Küban da bütün sezon yenilmeyip sadece bir maçta yenilerek Eurocup'a veda etti. Genel bir son 4 takıma bakarsak da yani sana katılıyorum. Bamit'in bence Kimki karşısındaki şansı çok zor. Yani hatta %90'a %10 Kimki derim ben. Genel olarak da şampiyonun Kimki olduğunu düşünüyorum. Olacağını düşünüyorum. Tabii şeyde görürüz artık. Sezon sonunda.
Evet. Fırtınalar kopuyor herhalde Cem Ağrağ'ın evinde.
Ama bende bir şey yok. Bende hiçbir şey yok.
Peki. O zaman Kemal'dendir. Şimdi son olarak sorulara geçeceğim ama sorulara geçmeden önce...
Ben bir şey sorayım mı ya Utkan'a? Yani Utkan. Varsa vaktimiz.
Var.
Ben de Karşıyaka maçını izledim. Yani beklediğimizin çok altında. Düşük tempoyla başladı Karşıyaka. Onu bekliyor muydu? Hani ne bileyim, bir İzmirli olarak sorayım bari. En azından biraz daha kulübü bizden daha takip ediyor. Bir de yani Ufuk Sarıcan'ın da sanki maç içinde çok kötü hamleleri vardı. Özellikle Barış Ersek hamlesi falan, tam böyle maçın bir ara, çünkü Karşıyaka bir reaksiyon gösterdi. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama o 3. periyottaki Barış hamlesiyle iyice maç koptu diye düşünüyorum. Ama dediği gibi yani ben de maçı izlerken hani bir şekilde Gran Canaria maçı her türlü kazanacak hissi o bende oluştu. Ben hiç Karşıyaka'nın maçı alabileceğine hiç inanmadım. O son periyotta bir şeyler oldu ama ona bile inanmadım.
Ya şöyle söyleyeyim abi, Barış bence zaten maçı veren kişi oldu şu anlamda. Maç 4 sayıya gelmişti. 4 sayı öne geçmişti Karşıyaka 3 dakikada. Çok gereksiz bir üçlük atış neydi ki daha 20 saniye vardı. Ya bence o konuda Ufuk Sarıcan'ın başlık değil sezon başında bir hatası var. Şu an Karşıyaka'nın 4 numarası aklıma gelmiyor.
Gabriel
bu seviyede yetersiz kalacağı, yani Gabriel'ı daha önceden bilenler söylerdi. Ya Gabriel orada yetersiz kaldı. Yani Barış kadar bile yetersiz kaldı. Çünkü oyun aklı olarak hiç oyunda yok ve bu seviyede çok telafisi olmayan savunmada yanlışlar yapabiliyor. Mecburiyetten biraz Barış Erkisek'e dönmek zorunda kaldı. Yani Barış'ın en azından bir Avrupalı olmanın verdiği oyun bilgisine güvendi diyelim. O yüzden Barış'a dönmek zorunda kaldı ki Gabriel sevdi ve maçta pek verim vermedi. Orada işte yani Karşıyaka asla Tavares'in o içerideki heybetliğine engel olamadı. Ben aklıma gelmişken bir soru sorayım. Okan abi, sen İspanya Ligi'ni yakından takip ediyorsun. Tavares'in sence NBA'ye gitmeden, yani NBA'ye gitmesi için en az 3-4 yıl var diye söyleniyor. Hı-hı. Bir Real Madrid, Barcelona yapma şansı var mı sence abi?
Düşük görüyorum. Öyle söyleyeyim. Şu yüzden düşük görüyorum. Şimdi Tavares'in tam olarak ne yap, neyi iyi yaptığını tam tarif edemiyoruz. Sıkıntısı o. Yani Tavares'in iyi bir pas ve oyun görüşü yok. Misal Tomic gibi. Marjanovic gibi, Boban gibi iyi bir bitirici değil. İşte ne bileyim Borussis, Reyes, o tarz uzunlar gibi, Fran Vázquez gibi iyi bir savaşçı değil. Yani daha şu anda çok böyle nasıl söyleyelim, yani çok altı cıvık yani oyun karakterinin. Çok sıradan bir uzun adam olarak da kalabilir. İyi bir bitirici de olabilir. Onun biraz bu yazı nasıl geçireceğiyle alakalı. Bilmiyorum yani NBA yaz kamplarına vesairelere gidecek mi? Hani Tavares'le ilgili çok fazla o anlamda bir donede almadım ama daha Tavares biraz daha olması gerekiyor. Öyle söyleyelim. Yani bana biraz Tavares böyle Ömer Aşık'ın ilk Alpella'dan geldiği zamanları hatırlatıyor. Yani bir bakıyorsunuz inanılmaz bir ayak hareketi yapıyor. Bir bakıyorsunuz bomboş pozisyonda steps yapıyor adımlarını sayamadığı için. Biraz böyle oyun karakteri daha tam oturmamış. Yalnız ben Karşıyaka ile ilgili şunu söyleyeyim. Ondan sonra zaten çok kısa Türkiye Basketbol Ligi konuşup birkaç tane de soru yanıtlamaya çalışacağız. Karşıyaka maç içinde, bu maçı da daha sonra izledim. Ben geçen hafta sürekli seyahatteydim. Hani hiçbir maçı canlı izleyemedim ama iyi de oldu. Çünkü oyunu biraz daha iyi gözlemleme şansı oluyor o şekilde baktığınız zaman. Karşıyaka ne zaman içeri penetre ettiyse mutlaka bir şeyler çıktı. Ama ne zaman içeriye penetre etmekten kaçınıp işte Dixon'ın veya işte Strawberry'nin dış şutlarına kaldı ise hep oyun tıkandı ve çözüldü. Bu sezon aslında Karşıyaka'nın bana göre bir numaralı problemi bu. O içerideki savaştan, mücadeleden kaçtığı ölçüde Karşıyaka hep kaybetti. Benim bence bu aşamada Karşıyaka'da, hani bunu söylemek garip gelebilir ama inan bana en azından deplasmandaki maçta mesela Karşıyaka'nın kadrosunda Mutlu Demir olsaydı halen daha Karşıyaka biraz daha iyi direnirdi. Açık söylüyorum. Yani geçen seneki Fenerbahçe maçlarından doğru da söylüyorum bunu. En azından biraz daha içeride tahrip gücü yaratabilirdi. Şu an Karşıyaka'nın en büyük sıkıntısı bana göre 5 ve 4 numaralarının yani yumuşak ötesi olması. Hani bugün neredeyse Karşıyaka'nın 5 ve 4 numaralarını ezemeyecek bir rotasyon yok. Türkiye Ligi'nin üst düzeyinde ve Avrupa'da işte bu seviyelerde. Yani en azından Euro Cup'ın top 8'inde zaten Euro Lig'le ilgili konuşmuyoruz. Bence seneye Karşıyaka kadroyu yaparken mutlaka işte geçen seneki Esteban Batista, Mutlu Demir gibi bir ikilinin bir benzerini kurmak, oluşturmak zorunda. Bakalım orada da Ufuk Sarıca kalacak mı kalmayacak mı? Tabii o bir belirsizlik. Ufuk Sarıca da İstanbul'a gelmek istiyor. Bir pozisyon açılır mı açılmaz mı göreceğiz. Şimdi buradan Türkiye Ligi'ne de bağlayayım çok kısa. Şimdi Türkiye Ligi'nin tarihinin herhalde en çekişmeli playoff mücadelesi yaşanıyor. Hiç bu kadar kıymete binmemişti Türkiye Ligi playoff'u. En son bu haftanın sonuçlarından sonra şöyle söyleyelim. 4. Pınar Karşıyaka'nın 9 mağlubiyeti var. 5. Galatasaray'ın 11 mağlubiyeti var. 9. Royal Halı'nın 12, 10. Türk Telekom'un 13 mağlubiyeti var. Trabzon Medical Park'ın da 14 mağlubiyeti var. 6 maç kaldı ligin bitimine. Ama Trabzon'la Galatasaray arasında 3 mağlubiyet fark var. Kimler kalacak playoff'a, kimler düşecek biraz belirsizlik. Hani ligden düşen takımlar aşağı yukarı kesinleşmiş gibi öyle görünüyor. Yani Eskişehir zaten veda etti. Uşak direniyor. Kolejle Tofaş aralarında çekişiyorlar öyle söyleyelim. Büyükşehir Belediye, Trabzon Medical Park bir yandan küme düşmemeyi oynuyorlar, bir yandan playoff'u kovalıyorlar. Biraz böyle bir heyecanlı bir lig. Ama tabii ligle ilgili de şöyle bir sıkıntı var. Maalesef ligden sadece belli maçları izleyebiliyoruz. Bu da işte Fenerbahçe'nin, Efes'in, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın maçları oluyor. Yani misal bir Royal Halı'nın maçını ben izlemek isterim. Hani büyük takımlarla da oynamadığı bir maçı ama anladığım kadarıyla da pek de kimsenin umurunda değil.
Seneye o iş çözecek galiba abi. NTV Spor ve Lig TV girdiği için galiba 7 maça inecek galiba önümüzdeki sezon.
Hayırlısı inşallah olur yani. Çünkü o takımlarda izlenmeyi hak ediyorlar. Öyle söyleyelim en azından oynadıkları basketbolla. Beşiktaş biraz toparladı gibi Detman'dan sonra. En azından biraz daha basketbola benzeyen bir şeyler oynuyorlar. Hani Ahmet Kandemir döneminde. Ahmet Kandemir bu arada TB2L'yi de karıştırıyor. Yani ikinci ligi de bayağı bir karıştırıyor. Şimdi Yeşil Giresun maçında bayağı bir şikayet etmişler Ahmet Kandemir'den. Şov yaptığı için. Zaten eski oyuncularını da almış yani. Bayağı bir eski Amerikalısını da götürmüş Yeşil Giresun'a. Ama playoff'la ilgili olarak ne öngörüyorsunuz? Kim kalır, kim yapar? Bilhassa şu Türk Telekom, Royal Halı, Banvit, Torku, Konya dörtlüsünden hangi ikisi sizce playoff'ta olmayı hak ediyor? Öyle söyleyelim.
Ben başlayayım istiyorsanız abi. Hı hı. Torku Konya'nın önümüzdeki haftalarda arka arkaya Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker ve Beşiktaş maçları var. Yani zaten geçen ilk devrede de bu dönem arka arkaya maçlar kazanmış. Sonra bu 3 takıma kaybedip alta düşmüştü. Son 5 maçını kazandılar ama işte zaten Sean Williams şu an doping ya da işte zevk verici bir madde yüzünden şeye çıkmış. Büyük ihtimal ceza alacak. Ya büyük ihtimal ben orada Tor Konya'nın tekrardan alta düşeceğini ve playoff dışı kalacağını düşünüyorum. Türk Telekom çok dengesiz. Bir hafta kazanıyor işte. Geçen hafta Galatasaray yendi. Bu hafta kaybetti. Trabzon bence kafalar tamamen Richard Lynch'e kalmış. O yüzden pek bekleyeni veremiyor. Bu hafta Karşıyaka'ya kaybettiler. Ondan önce çok arka arkaya mağlubiyetler aldılar. Trabzon Richard Lynch'e çok odaklı kaldığı için sanki dışarıda kalacakmış gibi gözüküyor. Ben orada Banvit'in toparlanacağını, kesin playoff yapacağını düşünüyorum. Şu an biraz onlar da Eurocup'a odaklılar. Zaten bu hafta Fenerbahçe'de oynadıktan sonra bir daha zor maçları kalmıyor. Orada ben genel bir toparlarsak Royal Gaziantep zaten çıkışa geçmişti. Büyük maçlarında oynadı. Ben onların yukarı çıkacağını düşünüyorum. Yani playoff yapacaklarını düşünüyorum. Ve 8. takım olacağını düşünüyorum eğer Bamit'le şey olurlarsa. Yani playoff'ta da işte Fenerbahçe Ülker, Anadolu Efes, Darüşşafaka Kuruş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Beşiktaş, Bamit ve Gaziantep'in olacağını düşünüyorum. Tofaş ve Kolejler arasından da yani küme düşme açısından da Tofaş'ı bir adım önde görüyorum. Çünkü cidden koç seçimleri olsun, geri kalan kadrolar olsun. Zaten getirdikleri çaylak Amerikalılar pek bekledikleri seviyede çıkmadı. Özellikle Peterson konusunda çok ümitleri vardı. İstedikleri katkıyı alamadılar. Tofaş'ın orada düşmeye bir adım yakın olduğunu düşünüyorum. Benim orada merakla beklediğim, yani bir atak beklediğim konuda işte bu konuşuluyor. Önümüzdeki sene Euroleague'e kim gideceğine dair. Ligi de üçüncü bitiren bir avantaj elde edecek. Ben orada işte Pınar Karşıyaka'nın bir atılım yapacağını düşünüyorum. Çünkü Darüşşafaka Kuruş'un geri kalan maçları çok zor. İşte Fenerbahçe Ülker'le oynayacaklar. Deplasman'da Pınar Karşıyaka'yla oynayacaklar, Galatasaray'la oynayacaklar. Orada bir sanki ki Farmar sonrası da bekleneni veremiyorlar oyun olarak. Bu hafta da Tofaş'ı son periyotta yenebildiler. Kötü de oynadılar. Belki orada bir üçüncülük yarışı görebiliriz. Bu kadar abi.
Okey. Var mı Cem, Kemal?
Ben ben Antep yapar. Konya'nın yerine başka bir şey eklemeyeyim. Hı-hı.
Ben Cem, sadece bir şey söyleyeyim. Yalnız Banvit'in fikstürüne şimdi bakıyordum ama çok bıçak sırtı bir fikstürü var. Şimdi bu hafta Fenerbahçe ile kendi evinde oynadıktan sonra araya bir de Eurocup maçları girecek. Beşiktaş deplasmanı, kendi evinde Telekom ve Antep deplasmanı. Yani Eurocup Banvit'i biraz yıprattı zaten. Bu seneye de çok sorunlu girmişlerdi. Hani Banvit şu Fenerbahçe, Beşiktaş, Telekom ve Antep'te 3 maç kaybederse playoff yapamaz gibi duruyor. Ama tabii hani kendi evindeki maçları bir şekilde kazanmak zorunda. Konya'nın üst üste 5 galibiyeti var ama Utkan da belirtti. İşte Sean Williams ceza alacak. Oradan ve zor fikstürleri var. Orayı toparlayamaz herhalde. Aslında Telekom biraz akıllı olabilse mesela bu hafta yine son saniyede bir maçı verdi İstanbul Büyükşehir Belediye'ye. Telekom çok rahat playoff yapabilirdi ama çok dengesizler. Yani ben hiçbir öngörüde bulunamıyorum. Yani o 6 ile 8 arası çok karışık duruyor. 6-7-8 için orada 6-7 tane takım aday gibi görünüyor.
Ben çok kısa bir şey geldi abi aklıma. Kusura bakma tekrar araya girdim ama. Ben lig açısından düşünürsek Fenerbahçe Ülker'i bir aylık geri koyuyorum. İşte bu sezon lig çok çekişmeli diye bir övmek var. Çok kaliteli diye. kalitelilik diyoruz ama yani geri kalan Fenerbahçeliklerden sonra bütün takımların belli bir sorunları var. Yani belli başlı çok önemli sorunları var. Ve bu sorunlar giderek böyle çözüleceğine giderek daha büyüyor. İşte Anadolu Efes'in çok büyük bir 2-3 numara sıkıntısı var. Darüşşafak Doğuş'un çok bir uyumsuzluğu var. İşte Karşıyaka'dan sen bahsettin 4-5 konusunda Galatasaray zaten çok felaket bir sezon geçiriyor. Alttaki gelen takımlarında da yani iyi takımlar diyoruz. İşte iyi yabancılar getirdiler diyoruz. Ama kadrolarında çok büyük bir sorun var. Yani ben takımların iyi yapılandığını düşünmüyorum. İyi kadro yapılanması yaptığını düşünmüyorum. Sadece geçen yıllara göre daha fazla para verip daha iyi oyuncular geldi. O yüzden kalite arttı. Yoksa doğru basketbol oynanmıyor ligde. O konuda öyle bir eleştiri getirmek istiyorum sadece. Hı hı.
Şimdi güzel bir soru var. O soruyu alalım. Bu sezon Avrupa'dan NBA'ye kim gider? NBA'den de Avrupa'ya kim döner? Avrupalılardan. İsim olarak sadece. Bir elit sayı biliyoruz. Üzerine başka kim gider?
Gentile gider.
Tomić var. Theodos için durumu karışık. Yani orada Utah cephesi bir ilgi var. Daha önce de söylemiştik. Snyder'la, Utah'ın koçuyla CSKA zamanında da bir diyalogları var Theodos için de. İkna edebilir mi? Ederse o da olur. Çünkü şunun hemen altını çizelim. Bu önemli. NBA'de salary cap'te çok anormal rakamlara çıkacağı için maaş bütçesi 60 milyondan bir anda 90 milyona fırlayacak. Bu da verilen paraların artmasına neden olacak.
Onu ya söyleyeyim hani. Şöyle bilgi verelim. Geçen hafta haberini de yaptık. Houston Rockets Sergio Rula 3 yıl için 17 milyon dolar verecekmiş. Orada sıkıntı Sergio Rula'nın 2019'a kadar sözleşmesi olması ve çıkış için 4,5 milyon dolar euro vermesi gerekiyor. Yani Sergio Rula onu vermeyi kabul ederse Houston Rockets seneye gel diyor mesela. Yani Sergio Rula da gidebilir sene önümüzdeki sene.
Peki NBA'den Avrupa'ya kim döner? Kalates diyoruz herhalde bir numarada.
O Fenerbahçe ülkeye gelecek zaten ama birçok Amerikalı da gelebilir. Çünkü Avrupa'dan akış olacağı için doğal olarak bir sirkülasyon olacak. Oradan da buraya geçiş olacak ama o tabii yazın daha netleşir tablo.
Ya onun için erken biz onun gene geçen sezon yapmıştık. Sıkıntı çıkarmıştık. Kemal abi hatırlar. Avrupa'ya gelebilecek oyuncular diye. Ben de Portland'dan Freedoms'ı bekliyorum bu sezon dönmesi için.
Cem var mı senin başka bir beklentin?
Ben Gentile'nin de gideceğini düşünüyorum.
Ben Gentile'nin tam bir Avrupa oyuncusu olduğunu düşünüyorum. İnşallah gitmez yani. Eğer giderse NBA'de o oyunun güzel olan pek çok yönünü kaybeder. Bence öyle bir sıkıntı olabilir. Peki şimdi de
Okan,
şöyle...
Okan bir de doğru, çok ufak bir hatırlatma yapayım. Gentile deyince aklıma geldi. Mesela Datome gitti. Hiçbir özelliğini gösteremedi. Muhtemelen Datome'de dönecek.
Datome'de dönecek evet.
Ki Fenerbahçe İtalyan siteleri Barcelona'ya fazlasıyla yazıyor kendisini.
Bir önceki jenerasyon gidenler herhalde biraz daha iyi tutundular. Bu son jenerasyon biraz yavan çıktı ama işte bu Pekovic'ler, Ömer Aşıklar falan bayağı artık elit oyuncu olup saygı görüyor gibiler. Bilmiyorum Pekovic'in yakın zamanda izlemedim pek. Ben NBA'yi takip etmediğim için ama herhalde Pekovic artık NBA'de kendine bir yer edindi. Öyle mi Kemal?
O zaten sakatlıklar da vardı gerçi onun ama aldığı kontrat ortada zaten ya.
Evet, Enes Kanter soruları da geliyor ama onların tamamını ilerleyen zamanda yanıtlayacağız. Bir soru daha var. Gene ağırlıklı olarak Fenerbahçe üzerine gelmiş sorular ama arada bir böyle güzel orijinal soruları seçiyorum. Sizin görüp benim göremediğim ne var Zizis'te diye sormuş bir arkadaşımız. Buna ben önce bir kısa cevap vereyim. Şimdi basketbol oyununun tabii ki bir sonuç oyunu. Yani dünyada mutlaka kazananı olan birkaç oyundan biri. Bir tanesi tenis, bir tanesi basketbol. Hani bunu tartışmıştık Euro Cup'taki berabere maç bitmesi olayını. Normalde olmaması gereken bir şeyler bana göre. Ama basketbolun mutlaka bir kazananı var. O yüzden basketbol bir sonuç oyunu. Yani sonuçta özetinde bir istatistik. Ama o istatistiğe ulaşana kadar pek çok küçük faktör bir araya geliyor. Şimdi Zizis'in eğer maçlarını salonda izleme imkanı bulursanız bir kere Zizis takımın saha içi yerleşimi konusunda çok büyük bir aracı, bilhassa savunmada, hücumda hani doğrudan şunu söylüyorlar mesela çok az asist yapıyor Zizis gibi diyorlar ama Zizis'in öyle pasları var ki yani Zizis şöyle bir hareket eden bir oyuncu, top kendisine atıldığı anda zaten topu vereceği diğer kişiyi çoktan belirlemiş, o pas açısını kurmuş oluyor. Ve genellikle Ziz asist yapmadığı durumlarda asisten bir önceki pası veriyor. Ziz'in öyle bir özelliği var. Çünkü onun hızlı çevirdiği top rakip o switchle koşup kapatmaya çalışırken mutlaka birileri açıkta kalıyor, boşta kalıyor ve oradan bir sayı pozisyonu doğuyor. Ziz'in bu özellikleriyle Ziz Avrupa'nın üst düzey gardlarından biri. Ama Ziz şu değil. İşte bir Teodosic gibi veya bir Spanulis gibi, Diamantidis gibi işte oyun sıkıştığı anlarda birebirden yaratacak, perde üzerinden bir şut yaratacak bir oyuncu değil. Bütün kariyeri boyunca da olmadı. Bir backup guard olarak çok kıymetli. Yani Fenerbahçe önümüzdeki sezon bir numarayı mutlaka birini almalı. Ama kim olursa almalı, kimi alırsa alsın mutlaka ve mutlaka Ziz takımda kalmalı. Hani benim Ziz konusunda söyleyeceğim bu. Soruyu soran arkadaşın ne göremediğini bilmiyoruz ama hani bir Örtel'le kıyaslanıyorsa veya ne bileyim bir ara Bobby Dixon'la falan bile kıyaslayanlar oluyordu. Ziz bunların tamamından daha tercih edilesi bir oyuncu takım düzeni içinde. Evet, var mı Ziz'le ilgili bir şey söylemek
istiyorum? Ben konuşmak istiyorum. Şimdi bir kere hani niye az asist yapıyor diyenler varsa hani gitsinler su içsinler. Şimdi top 16'da bir kere Fenerbahçe'nin bence şöyle bir algı var. Şimdi Fenerbahçe oyun planı olarak da bir Panathinaikos gibi, bir CSK gibi, bir Barcelona gibi top ve aynı şekilde Anadolu Efes gibi top sadece tek bir oyun kurucunun elinden dönmüyor oyun. Fenerbahçe'de bunu Utkan da her zaman belli eder. Oyun kısa ve forvetler üzerinden dönüyor. Şimdi 16 asist ortalamamız var top 16'da. En çok asist yapan oyuncumuz Ziz'iz. 3.5. Hemen sonrasında mesela Emir geliyor 3.1. Bogdanovic'in 2.4'ü var. Gadlak'ın 1.7. Bielsa'nın 1.8. Yani şunu demek istiyorum. Herkes asist yapıyor. Çünkü Fenerbahçe'de herkes oyun kuruyor. Gadlak'ın üzerinden de ikili oyun oynuyoruz. Ziz'in üzerinden de oynuyoruz. Emir'in üzerinden de oynuyoruz. Ve Bogdanovic'in de üzerinden. Hatta Bielsa'nın üzerinden de oynuyoruz. İnsanlar herhalde standart bir oyun kurucu istiyor. Yani Teodosic gibi topu alsın, ikili oyununu oynasın ya içeri devrilen pivota pası versin veya işte o sırada kat ettikten sonra boşta ki herhangi bir forvete topu versin. Ama Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyun planı yok zaten. Yani Ziz'is neye yarıyor? Biz ne diyorduk ilk gruplarda? 8'e 2 bitirmiştik. İyiydik ama organizasyon sıkıntımız var diyorduk. İşte Ziz'in en büyük etkisi senin de az önce belirttiğin gibi hani bu görünmeyen aslında bir fayda bu bir şekildedir. Bunun bir rakamsal herhangi bir istatistiği var mı derseniz bence top 16'da hem spacing'imiz hem keyif veren oyunumuz, savunmadaki direncimiz, savunmadaki akıl seviyemiz de arttı. Yani Ziz çünkü çok güçlü bir oyuncu değil ama Yunan olmasının da verdiği bir avantajla akıllı savunma yapıyor. Rakip oyuncunun açısını kapatıyor. Bu çok önemli bir olay. Yani ben de seninle aynı fikirdeyim. Hele ki Ricky'nin sakatlığından sonra yani Ziz bir şekilde kadroda bulunmalı. Ama bu tabii bizim yazın konuşacağımız iş.
Utkan, var mı senin ekleyeceğin bir şey veya Kemal?
Şöyle bir şey söyleyeyim Okan. Şimdi bu tip soruları arkadaş da yanlış anlamasın ama bunlar genelde Google'a giriyorlar. İşte basketbol falan yazıyorlar. Orada işte kavramlara bakıyorlar. İşte bir numara oyun kurucu, oyun kurar. Şimdi böyle, ya modern basketbolda biz bunu defalarca konuştuk. Ya artık şu kafadan sıyrılmak lazım. Yani illa oyun kurucun 10 asist ortalamayla oynayacak diye bir kavram yok artık. Ya bugün boktan Bogdanovic'i konuşuyoruz. 3 numarada da oynatıyorsun, 2 numarada da oynatıyorsun, 1 numarada da oynatıyorsun. Emir Prezic, yıllarca biz oyunu Emir'e kurdurtturduk. Emir 1 numara mı? Boktan 1 numara mı gerçek anlamda? Ya Phil Jackson, NBA'in anasını ağlatırken bugün bayıla bayıla anlatıyorlar Phil Jackson'ı. Üçgen hücumla orta vasat yani beni koysan sırıtmayacak bir oyun kurucu rotasyonuyla şampiyon oldu. Yani bunu illa bir numaran 10 tane ya bir de abi ne bekliyorlar hani bunu hep konuştuk sen hep istatistiklerini veriyorsun boktan üzerine işte 10 sayı ortalaması var mesela. Ya bizde herkes istiyor ki oynayan adamın en az 15 sayı ortalaması olsun ya böyle bir takım yok. Yok yani
Kemal,
olmaz.
Gadlak da 17 sayıyla oynuyor bu sefer niye çok top atıyor diyorlar yani bizde abi bahane çok biz takıntılı insanlarız. Yani bizde takıntı var abi. Bizde olay şu. Biz sporu matematik gibi zannediyoruz. Yani 2 kere 2 4 bu kadar. Yani başarıya sadece tek yol gidiyor bizim zihniyetimize göre. İşte
abi bir de şey vardı ya. Hatırlıyorsun yazın anamızı ağlattılar pass first guard diye ya.
Abi nelerdendi ya Kemal ben geçen gün biliyorsun forumda 3 tane aldığımız yenilgi sonrası insanların hezeyanlarını ya da olumsuz düşüncelerini bir ortaya çıkardım. Kötü bir niyetle değil. Sadece ya nasıl bir psikolojideyiz biz? Biz bu kadar karamsar nasıl olabiliyoruz? Görüyorsun işte ya neler denildi. Şu anda bu takıma tapılıyor. Obradoviç'e tapılıyor. Bu takım çok kötü potu altı rotasyonu vardı. Rezalet kadro mühendisliği vardı. İşte Gardlock'ı, Ricky Hickman'ı, Bogdanovic işi hepsi 2 numara. Niye aynı anda alındı? Böyle rezillik olur mu? Şu anda Utkan az önce söyledi. Aynı fikirdeyim. Hani nazar değmesin dedik. Ricky gitti ama yani Fenerbahçe şu anda Avrupa'nın hele ki isimlere bakarsan kadrodaki en iyi takımı. Ben oturup izlerken hani keyifleniyorum ya. Yani muazzam. Biz İspanya Ligi liderini rezil ettik ya geçen gün kendi evimizde. Ama bizim bakış açımız şu. İlla bu olacak. İlla bir numaraya Okan gibi adam lazım. 5 numaraya Kemal gibi adam lazım. Bunlar gelmedi mi? Yok. Bu takım başarılı olamaz. Ama ya dönüp şöyle Euroleague'de şampiyon olan takımlara bakın. Hepsinin birbirinden farklı hikayeleri, hepsinin birbirinden farklı kadroları var. Buna 2011 Panathinaikos, 2012 Olympiakos, 2013 Olympiakos, 2014 Maccabi. Dördü de bence favori olmayan takımlardı. Dördünün de hikayesi, kadro yapısı birbirinden tamamen farklı. Başarıya giden yolu. Bir, takım kimyası. İki, aile olmak. Tabii ki kalite. Diye düşünüyorum. Evet.
Son soruyu alıyorum şimdi.
Ben hemen çok kısa bir şey Utkan, söyleyeceğim abi.
Pardon.
Ziziz, geçen hafta Serkan abi Real Madrid üzerinde bir şey demişti. Yunan bir oyuncuya ihtiyaçları var diye. Ben Yunanların basketbol için özellikle kısalarının üstün örgü olduğuna inanan bir kişiyim. Bir Yunan oyuncunun her zaman özellikle Yunan bir gardın takımda olması size çok şeyler kazandırır. Mental olarak kazandırdığı şeylerin siz oyun içerisinde farkında olamazsınız ama ancak başarı geldiğinde farkında olursunuz. O yüzden Ziziz çok net ve çok yerinde bir transfer. Önümüzdeki senede inşallah bir tık iyisi olan, yani en azından şu an form açısından bir tık ve yetenek açısından bir tık ilerisi olan Kalates'i getirerek daha iyisine kavuşmuş olacağız. Daha iyisini almış olacak Fenerbahçe Türker.
İnşallah. Peki şimdi son soruyu da alalım. Ondan sonra kapatacağız. Euroleague dışından önümüzdeki sene kimler Euroleague'e gelir? Yani bu sene Euroleague'de oynamayan oyunculardan adaylarınız kimler? Önümüzdeki sene Euroleague'de kimi izleriz? Ben kendim ikini söyleyerek başlayayım. Ryan Brokhoff diyorum. Ama kime gider bilmiyorum.
Ben Raul Neto, Brezilyalı guard. Onu bekliyorum önümüzdeki sezon gelmesini. Hı hı. Çünkü çok çok çok beğeniyorum. Özellikle bu sezon kendini çok daha geliştirdi. Önemli bir takımın önemli bir oyuncusu olabilir.
Cem, var mı senin adayın?
Yani eğer NBA yapmazlarsa Kuban'ın iki tane 4 numarası Brown ve Randolph ya Kuban'la beraber Euroleague'de yer alırlar veya Euroleague'de oynayan başka
yani
takımlara
hani
transfer olabilir.
Euroleague'e gelmesi ayrı da burada biraz daha şöyle toparlayalım o soruyu veya şöyle revize edelim. Önümüzdeki sene Euroleague dışından gelip en fazla etkiyi kim yaratır gibi de söyleyebiliriz. Mutlaka çok sayıda oyuncu gelir veya yeni takımlarda katılır ama hani biraz belki öyle beklentiyle söylemek lazım. Onu da ortaya koymak lazım mutlaka. Çünkü yeni oyuncular gelecektir. Kemal, sende var mı isim?
Yok. Eğer şey varsa, Bogdan için bir akrabası falan varsa bulup getirsinler işte.
Şey gelebilir önümüzdeki sene. Şimdi sakatlığının durumuna göre, son durumuna göre, yani toparlanmasına göre, o fiziki gücüne göre Bogdanovic'in akrabası değil ama Partizan günlerinden
Milosavljević
de önümüzdeki sezon EuroLeague'de kendine yer bulabilir. O kadar bir oyuncu.
Ben Can Dibler'in de önümüzdeki sezon EuroLeague yapmasını bekliyorum eğer NBA'de kontrat bulamazsa. Bir noktada daha var. Şunu da söylemek lazım. Aslında çok fazla genç yetenek var. Özellikle İspanya Ligi'nde, işte VTB'de, Aba Liga'da fazlasıyla genç yetenek var ama büyük kulüpler bu yetenekleri riskine girmek istemiyorlar. Çünkü uzun vadede bir planlama tarzı bir şey olmuyor. Bu oyuncular en fazla 2 yıla NBA yapıyor da işte NBA'ye aday oluyor. O yüzden de büyük kulüpler, ya, bu sezon benim aklıma gelen bir tek Dario Saric var. Anadolu Efes bir tek o riske girdi. Onun dışında yetenek anlamında büyük takımlar bu riske girmek istemiyor.
Okan, Gran Canaria'nın şutör gardı da bence İspanya'da büyük bir kulübe transfer olur gibi geliyor. Adını tam hatırlayamadım. Evet, aynen. Doğrudur.
Yani ben Kyle Kuric'i de izliyorum ama Kyle Kuric overrated. Hani overrated de demeyeyim ama o ışığı bana çok vermiyor açık söylemek gerekirse. Ya
bir de yaşı gelmiş bir oyuncu, yani genç de bir oyuncu
yani, değil. Yani hani çok fazla var yani, atletizmi var, şusu var, busu var ama Kuriç yani bence Euroleague'de sıradan bir oyuncu olur, öyle söyleyeyim. Hani çok onu Euroleague'de pek ona gün yüzü göstermezler, öyle geliyor bana.
O biraz gittiği takımla da alakalı sanki. Yani hani her oyuncu için geçerli ama ben İspanya'daki o 4-5 takımdan birisine gideceğini bekliyorum işin açıkçası.
Yok yani
Laboral, Malaga, Valencia vesaire.
Yok yani gidebilir tabii, gitmesinde bir engel yok ama fizik olarak üstüne koyması lazım bir kere. Hani daha güçlenmesi lazım, özür dilerim. Güçlenmesi lazım ama tabii burada şöyle bir şey var. Şimdi mesela hani lafı çok uzatmayacağım ama Furkan Korkmaz için de en büyük riziko o. Şimdi Furkan Korkmaz şu anda gayet atletik işte. Gayet seri, hızlı ama Furkan Korkmaz'ın bu fiziğiyle 2 sene sonra Avrupa'da kendine bir yer edinmesi mümkün değil. Yani onu biraz daha süresi artmaya başladığı zaman, biraz daha zorlanmaya, yani biraz daha fiziki olarak zorlanmaya başladığı zaman ya sakatlanır ya dayak yer. İki tane ihtimal var. Ama tabii bu fiziki gelişimin atletizm ve şut üzerinde bir olumsuz etkisi oluyor. İşte zaten bunu, ikisini bir arada geliştirebilen işte Rudy Fernandez gibi isimler biraz daha kalıcı olabiliyor. Hani Kuriç de eğer o Euroleague fiziğine gelmeye çalışırsa ihtimalen onu Euroleague'e taşıyan özelliklerinin pek çoğunu kaybedecektir. Ben öyle görüyorum. Hani açıkçası şu anki Gran Canaria projesinden çok fazla bir adamı yukarıda görmüyorum. Yapamaz yani. Hani Tavares'i bir kenara koyarsak Tavares'in de mutlaka güçlenmesi gerekiyor.
Ben bir şey hemen söylemek istiyorum abi. Brosa Basket'i takip edenler varsa, Trinchieri'nin takımı, oradan Trevor'ın bu sezon Euroleague yapacağını bekliyorum. Atletik uzun. Zaten böyle bir şey bekleniyor. Bir de oradaki guard Brett Finnemaker. Ben çok beğeniyorum. Özellikle uzun zamandır bu tarz bir Amerikalı guard'ın olmadığını düşünüyorum. O yüzden takip etmeni öneririm. Bir de şeyde BTB'de Courtney Fortson diye bir arkadaş var. Açıkçası maçlarını izlemedim. O yüzden yani izlemediğim bir oyuncu da çok fazla övmek istemiyorum ama izleyen de yani kişisel olarak yorumlarına güvendiğim arkadaşlarım çok övüyorlar. Önümüzdeki sezon Eurocup ya da Euroleague'de bir takımda yer alabileceğini düşünüyorlar yetenek açısından.
Son olarak ben şunu söyleyeyim. Biraz böyle bu Eurocup'tan falan oyuncu konuşurken işte hep bu seviyenin oyuncusu değil diye bir genel ön yargı oluyor. İşte Good Luck'la ilgili de böyle şeyler söyleniyordu ama Good Luck hani önce dediler ki Euroleague'de görelim. Ligde iyi oynadı birkaç maç. Euroleague'de de iyi oynadı. Ondan sonra dediler ki ya top 16'da görelim. Top 16'yı da sildi süpürdü neredeyse. Şimdi geçenlerde bir yerde denk geldim öyle yazan birileri. Top 8'de belli olur esas Good Luck'ın kalitesi diye. İnşallah hani böyle söyleye söyleye Final 4'a kadar götürecek Good Luck. Artık Final 4'da da Allah kerim ama şunu söyleyelim. Yani iyi basketbolcu vardır, kötü basketbolcu vardır, tecrübeli basketbolcu vardır, tecrübesiz basketbolcu vardır. Yani iyi basketbolcu olup tecrübesizseniz bu bir durumdur. İyi ve tecrübeliyseniz bu başka bir durumdur. Ama kötü basketbolcu olup da tecrübeli de olabilirsiniz. Böyle isimler de vardır. Bunların da kendine ait bir yeri vardır. Hani biraz bu oynadıkları liglerden ve takımlardan bağımsız değerlendirmek lazım oyuncuları diye düşünüyorum. Arkadaşlar eğer son sözünüz yok ise toparlıyorum. Var mı söylemek istediğiniz bir şey?
Benim yok.
Benim de yok. Teşekkür ederim.
Ben o zaman son olarak şöyle söyleyeyim. Ben boktan uçu izledikten sonra bütün oyuncular bana sıradan geliyor.
Tamam. Hadi. Kemal'cim imzanı attım. Teşekkür ediyoruz tüm dinleyenlere. Sorularınız için Eskefem'de bir hesap açtık. Zon Basket hesabı. Bu hafta az soru gelmiş ama önümüzdeki hafta biraz daha çok soru bekliyoruz. Şunu rica edelim. Transferle ilgili soruları biraz daha Mayıs ayının sonunda konuşalım. Daha netleşince tablolar, sakatlar, sağlamlar, kimler gider, kimler kalır. Ama onun dışında tüm sorularınıza da kendi görüşlerimiz doğrultusunda cevap vermeye çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.